Ayrım 10.
Gece masalının sonuna gelirken masal büyüsünü yitirir. Gerçeğin göz yakıcı kimliği apansız belirir. Gecenin tetiğinde en büyük aşkların, sonsuz birlikteliklerin patlak vereceğini uman insanlar, 1001. gecede ölüme devrederlerdi eremedikleri muratlarını. 1000 gece masalı hayat, 1001 masal gecesi ölümdür. Piyanist barın yanında kasaya çökmüş, hesapları gözden geçiriyor. Havaya sinmiş kalabalık duygusu ıssız masaların üzerinde hala bir bulut gibi olanca ağırlığıyla duruyor. Kımıldamayan bir bulut, sönmemiş cigaralar tütüyor kül tablolarında. Uzakta belli belirsiz bir caz iniltisi, füme aynalarda koyu gölgeler ahıyor. Aynalara saplanıp kalmış bakışlar batık gemiler gibi su yüzüne uğramıyor. Sanki bütün masala bu aynadan geçilerek girilmiş. Alice'in öyküsünde olduğu gibi ve insanlar yine bu aynaların içinden geçerek dönmüşler. Nereye döndülerse, nereye dönebildilerse. Yalnızım şimdi, yapayalnızım. Gecenin içinde, masalın dışındayım. Melih sonunda oturduğu masadakilerle kavga edip bara gelmiş ve Ama Bakire ile eski bir alınganlığın hesaplaşmasını yapmıştı. Ama Bakire'nin 4. seferinden dönüşüne rast gelmişti barın önünde Melih ile kapışması. Ama Bakire bir günü ikiye bölmüştü, tam anlamıyla ikiye. Gündüzleri önemli bir bankanın mali müfettişlik masasının başında asık bir yüz, boyun bağlı takım elbiseleriyle oturuyor, ciddi önemli hesapları denetliyor, geceleri de daracık deri pantolonlara sığdıramadığı kalçalarını devire devire Beyoğlu fetihlerine çıkıyordu. Evi hemen şuracıktaydı. İsterlerse bir suka içebilirlerdi. Sonra gece rakamları başlıyordu Ama Bakire'nin. Asıl rakamları, kendi rakamları, ömrü rakamlar içinde geçiyordu. Böyle gündüzlerin birinde yine cafcaflı giysileriyle ortalıklarda dolaşan Melih'i tanımazlıktan gelmişti. Şimdi ise hesabını veriyordu. Gecenin sonuna doğru Melih yine 3-4 kişiye alınmış, birkaçına gücenmiş, birkaçıyla kavga etmiş, başka birkaçıyla da eski alınganlıkların, dargınlıkların hesaplaşmasını yapmış olarak yanında kekeme bir delikanlı ile kulübü terk etti. Kimse hiçbir şey sormadığı halde çok güzel olmayabilir ama gözlerindeki hisli ifade anlatılır gibi değil diye hesap vererek çocukla birlikte çıktı. Çocuk da süklüm püklüm ardından. Piyanist hesapların sonunu getirdiğinde yüzü ışıdı. Ölü yüzünde bir aydınlık belirdi. Sanki bir pencere aralanmış, içeri bir ışık süzülmüştü. Yüzündeki ışık bile ne kadar dışarıdan bir şeydi. Tiyatroda hiçbir zaman kazanamadığı, kazanamayacağı parayı kazanıyor burada. Onca yıl tiyatro kulislerinin tozunu yutmuş, oyunculuk yönetmenlik yapmış, müzikaller sahneye koymuştu. Uzun yıllar Amerika'da, İngiltere'de bulunmuş, oralarda kimi küçük topluluklarda sahneye çıkmıştı. Daha sonra Türkiye'de kumpanya düzeyindeki tiyatrolarda halkın ilgisini çeken ucuz salon güldürülerinde yüzünü eskitmiş, tiyatro beğenisini aşındırmış, sanat coşkusunu yitirmişti. Yıllarca Broadway müzikallerinin 7. gömlek taklitleriyle piyasada iş yapmıştı. Bir ara çevresine topladığı birkaç oyuncuyla hep kendisinin başrol oynadığı, kendi tiyatrosunu kurmuş, sonra da iflas ederek elinde kalan son birkaç kuruşla burayı işletmeye başlamış ve kısa zamanda zengin olmuştu. Yeniden zengin. Burası daha iyi iş yapan bir tiyatroydu. Şimdi çok para kazanıyor ve günün birinde tek bir oyun için yeniden sahneye dönmeyi düşünüyor. Ve unutulmaz bir oyunda, unutulmaz bir rolle sahneye veda edeceğini hayal ediyor. Hepsi gittiler, teker teker hepsi. Emin, sevgilisi, ortağı, ortağının sevgilisi ve fotoğrafları. Fatih tanıştırmıştı onlarla, yazar bir arkadaşı olduğunu gösterme fırsatı doğmuştu Fatih'e. Topaldı Fatih, bu yüzden bir adı da Gervais'di. Belli ki kötücül bir bellek takmıştı bu adı ona. Ve her soy kötülüğü unutulmaz bir bellek güçlülüğüyle anımsayanlar ise hemen benimsemişlerdi. Benimle gururlandığı için tiksiniyordum Fatih'ten. O ezilmesi gereken bir böcekti, bir kara böcek. Kimselerin ilgilenmediği, iplemediği, kırık dökük yazarlığımın ardına sığınıp gururlanacak kadar zavallıydı. Bense bir öyküsünü kıçı kırık bir edebiyat dergisinde bastırana dek 7 kez mektup yazan biriydim. Tanıştıktan sonra yanlarında çok kalmamış, ben kocamın yanına gidiyorum diye çekip gitmişti Emin. Az ötede barın önünde durmuş, yeni gelenlerle bol kahkahalı bir söyleşiye dalmıştı. Ne güzel olurdu şimdi bir fotoğraf çektirselerdi. Bir mutsuzluk fotoğrafı. Fatih, Emin yanlarından ayrılır ayrılmaz ondan söz etmeye başladı. Ondan ve ortağından. O kara çirkin adamdan, patlak gözlü, bütün çirkinlerden nefret ediyorum. En az kendimden ettiğim kadar. Çok zengin oldular dedi, çok zengin. Gerçekte onlar hakkında bütün bildiği buydu. Oysa onlar için nasıl soylu dramlar kurmuştu. Emin'in yanında taşıdığı o çocuk için hayatımı verebilirdim. Oysa servetsiz, çirkin ve mutsuzdum. Bu çocuk elimi bile tutmazdı benim. Bu kalabalık içinde kapladığım bir yer yoktu. Yalnızca bir kalabalıktım. Sonra Mizrahi de gitti. Uğur gelmemişti, gelmeyecekti, biliyordu. Yalnızdı, hep yalnız olacaktı. Arap Esat, Barbie, Böcek Ümit ve ötekiler hiçbiri bu son umarsızlığı giderecek güçte büyük anılar değillerdi. Özür dilemek istiyordu, sürekli özür dilemek. Destan esmeri bu erkek güzellerinin sol kulaklarını ışıtan gümüşsü parıltılar kör ediyordu gözlerini. Bu yağız şahmeranlar yüreğinin karanlık kuyusunda büyüyor ve sonra da boğuyorlar onu. O ise sarı, çilli, kızıl saçlı, kavruk, çelimsiz bir Yahudiydi yalnızca. Ne oğlan, ne kulan para olamadan, hiç kimseye dokunamadan kendi kendiyle ölüyordu. Uğur'dan çoktan ayrıldı dedi Jervez. Jervez'in topallığı bütün gece sinirime dokundu. Sakat insanlardan nefret ediyorum. Mizrahi de epeydir yalnız, kimseye para yediremiyor. Canı sıkılıyor anlaşılan. Baksana bütün gece barda pinekleyip durdu. Eskiden insan içine çıkmazdı, şimdi ise buralardan çıkmıyor. Yaşlandı herhalde. Buralarda görünmekten artık korkmuyor. Mizrahi de gitti, gerçek adı neydi? Ama Bakire en son çıkışında yanında 6. erkeği taşıyordu. Şuracıkta tophaneye dönen yokuşun başında dediği denize bakan o saray yavrusu evine. Mutlaka para yediriyordur dedi Jervez. Bu sayılama başarısı başka nasıl açıklanır? Düş gücü ne kadar kıt bu Jervez'in. Başka bir neden gelmiyor aklına, başka bir şey düşünemiyor. Örneğin kendinin topal, benimse kaknen bir şey olduğumu, bu yüzden yalnız olduğumuzu, olacağımızı düşünmüyor. Hem sonra niye başarı olsun bu canım, başarı mı? Gece boyu yanındaki arkadaşı tarafından Selahattin diye çağrılan ama kendini başkalarına ısrarla Tunç diye tanıştıran Tunç, buradan ümidini kesip sonunda Taksim Parkı'na yollanıyor. Çıkmadan önce kulübün helasına girdi. Park bu saatlerde tehlikeli olur diye. Haki rengi gömleğinin cebinden çıkardığı kağıt mendillerle gözlerindeki boyaları sildi. Ardından iri cüssesinin, geniş omuzlarının ve uzun boyunun yarattığı erkek imgesinin koruyucu kanatlarının altına sığınarak erkek avına parka yollandı. Erkek avına. Bu saatlerde parkta heyecan verici büyük serüvenler yaşanabilir. Gecenin sonuna doğru iyice sarhoş olup sapıtan tenor Nijat, aryalar söylemeye başlayınca arkadaşlarının kolları arasında yaka paça dışarı çıkarıldı. Otelci kadın İsa da gitti. Hepsi ama hepsi gitti. Bir ben kaldım. İlk giden ben. Uzun uzun piyaniste baktım gece boyu, onu seyrettim. Onu izlediğim oyunları düşündüm. Kulise gidip ondan imzalı resim isteyişimi anımsadım. O günün, o anın provasını kaç kez yinelemiştim evde. Ve kaç kez kapılarından geri dönmüştüm kulisin. Yenemedim ürkekliğimi, pişmanlıklar, utançlar, suçluluklarla çoğaltarak. Sonunda titrek bir sesle bir resmini istemiştim. Şimdi o tam hesaplarını sonuçlandırırken kalkıp bağıra bağıra o günü anlatsam ona ne kadar şaşırır kim bilir. Ama artık ne önemi var? Neyi değiştirir bu hele şimdi? Hayrandım ona, onun gibi bir oyuncu olmayı düşledim yıllar boyu. O benim ikizimdi. Sonra ben büyüdüm, unuttum onu. Unuttum sandım. Bir çocukluk tanrısıydı o benim için. Çocukluğumda bana eşlik eden duygular sahip değiştirmişti artık. Bir gün anılarını yayımladı. Tiyatrocuların hemen hepsi anılarını yayımlıyordu o sıralar. Koşa koşa gidip aldım kitabını, bir solukta okudum. Bomboştum şimdi, bomboktum şimdi. Çocukluğuma eşlik eden duygular geri gelmişti. Bu bomboş kitabın sayfaları arasında kendi yarattığım o büyük oyuncuyu boşu boşuna arayıp durdum. Ne tiyatro, ne sanat, ne de hayat hakkında tek bir satır bile düşünmemiş bir insandı bu. Ne işini biliyordu, ne hayatı. Tiyatro onun için yaldızlı bir süs, ışıltılı bir panoydu yalnızca. Kantocu annesinin anısına sürekli bir saygı duruşuydu. Kaç geceler gidip onunla orada barda konuşmayı kurdum. Onun pudralanmış tahta yüzünü kazımayı. Yazdıklarımdan, yazacaklarımdan, çevirilerimden söz etmeyi. Bir çeşit intikam olacaktı bu. Bir çeşit intikam almayı kurdum. Bütün çocukluk yıllarımın, gençlik imgelerimin, duygularımın katili olarak görüyordum onu. Bana ihanet etmişti. Bana yalan söylemişti o uzun alkışlı sahnelerde. Bu o değildi. Birçok oyuncu gibi bir paçavraydı yalnızca. Kendini oynamaktan, kendi olamayanlardandı. Bir duygu simsarıydı. Ondan gözyaşlarımın hakkını istemeliydim. Peki ben neydim? Yazar mıydım? Eşcinsel miydim? Aydın mıydım? Azınlık mıydım? Mutlu muydum? Neydim ben Türkiye haritasında? Biz neydik? Sağlıklı ilişkiler, hastalıklı ilişkiler gibi ayrımlar yapan sakat Türk aydını, kanserli bir gövdede ölmeyeceğini, hastalanmayacağını düşünen iyimser budalalığın teorisyeni olarak kitap sayfalarına sıkışmış kalmış hayatını kurtarmaya çalışıyor. Kendi hayatını solculuğun güvencesi olarak görecek kadar ben merkezli bir yalnızlık bu. Bu yüzden artık orada değilim ve soruyorum biz neydik? Bir sinema dergisinden anımsadığım o film, o gölgeli resmin içerisinde diriliyor ilkin. Kımıldıyor ve resmin dışına atlayarak başucuma dek geliyor Truffaut. Kulağıma eğilerek usulca, piyaniste ateş ediniz diyor. O an sıçrayarak gözlerimi açıyorum. İyice sarhoşum şimdi, geberene dek içmişim. Sızmış kalmışım, gidememişim, ah gidememişim. Bakıyorum piyanosunun başında değil, taburesi boş, barda tezgahın arkasına geçmiş birileriyle konuşuyor ve tam da o an Amma Bakire'nin omuzunun üzerinden ölüm güzeli o delikanlı uzanıp bir şeyler söylüyor ona. Gözlerindeki su altı güzelliği herkese bir vurgunu yaşatıyor. Ölüm bu çocuk, ölümün kendisi. Eğilip bir şeyler söylüyor ona. Bütün geceden bir tek bunu anımsıyorum. Herkes gitti. Biliyorum az sonra ben de kalkacağım ve bodur bacaklarımı, tombul kıçımı güçlükle sürüyerek ve koltuğumun altında bir silah gibi taşıdığım edebiyat, sanat dergileriyle çıkacağım kulüpten. Kulübün kapısında son şoförler olacak. Gece müşterilerini bekleyen son şoförler. Cebimde ancak bir taksi parası, kafamda bin bir roman tasarısı bin bir gecelerden. Kimliksiz bir kederle ve de bu gecenin mutlaka ödenmesi gereken bedelini bir şoförün kararmış avuçlarına sayarak eve döneceğim. Az ileride kahkahalar içinde arabalarının kapısını açmaya çalışan Emin'i ve arkadaşlarını göreceğim. Adları Ali, Salim, Hasan olsun. Bindiğim taksi anıtın çevresini dönecek. Taksim postanesinin önünde Tunç'a rastlayacağım. Şişli'ye çıkarken Mizrahi'yi bir kaldırıma oturmuş ağlarken bulacağım. Melih simli tişörtünü kaldırarak çökük kaburgalarını gösterecek bir pasajın ağzında. Mecidiyeköy'de belediye otobüslerinin garajında otobüsler tıklım tıklık erkek yüklü olacak. Ama Bakire'yi bu otobüslerin birinden inip ötekine binerken göreceğim. Ve eve vardığımda şekersiz çaylar, şekersiz kahvelerle dindireceğim uykusuzluğumu, yorgunluğumu, bitkinliğimi. Basılmayan öykülerimden, bitmemiş romanlarından birine daha başlayacağım. Her gün heveslerini böldüğüm, bölük pörçük ettiğim yeni müsveddelerimden birine daha. Şoför kapıyı kapadı, taksinin burnundan dolaşarak kendi kapısını açtı. Direksiyonun başına geçti, kontak anahtarını çevirdi, alabayı çalıştırdı. Sonra radyonun düğmesini kurcaladı, ansızın bir piyano sesi doldu arabanın içine. Gecenin çağrısız konuğu Chopin. Kulübün kapısında üniformalı bekçi şapkasını düzeltiyor, gözleri uzakta bir noktaya dikili. Sanki uzun kırları, ıssız bozkırları düşünüyor. Yorgun göz kapakları geceye inen son perde sanki. Ardımda bir şey eksilmişti, hissetmiştim. Ardıma döndüm, arabanın arka camına vuran kulübün ışıkları sönmüştü. Geceye başladığım yerdeydim. Piyanisti ateş edememiştim. Biliyordum bu hiçbir şeyi çözmeyecekti. Kağıttan Kaplanlar Masalı. Mezarlıktan dönerken yokluğunu nasıl taşıyacağım sorusu derin bir sızıyla bütün varlığımı kapladı. Artık bir ölüydün, dilsizdin ama vardın. Hatıra bırakanların varlığıydı bu. Hep hissedilen ve hiç görülmeyen, ömrüme gölge düşmüştü. Arabanın kapısını sertçe kapattığımda işte bu kadar dediğimi fark ettim. Kendi sesime şaşırdım. Kapının sesiyle ansızın dudaklarımdan dökülen bu sözler arasındaki ilişkiyi düşündüm kontağı çalıştırırken. Bu tuhaf senkronu. Her şeyi yazma ham maddesi olarak yaşamanın cehennemini sen hepimizden daha iyi bilirsin. Arka koltukta bir gölge. Yazar gibi yaşamak, hem yazar gibi hem yazar gibi. Sesindeki buğuyu özleyeceğim. Yağmur yağmıyordu ama ben yağmasını istiyordum. Mezarlıktan dönerken, senin mezarlığından dönerken. Bu yüzden cam sileceklerini çalıştırdım. Radyonun düğmesini açtım. Sen böyle olsun isterdin. Eve döndüm, sert bir içki, gürültülü bir müzik. Hiçbir şey yatıştırmadı beni. Akşamına yağmur sahiden yağdı. Çiçeklerin kokusu içimi sızlattı. Sanki mezarından yükselen taze toprak kokusuydu burnuma gelen. Seni yağmurda dışarıda bırakmışım gibi hissettim kendimi. Bahçedeki ağaçlar biri silkeliyormuş gibi sallanıyordu. Yağmurların parlattığı yaprakların yeşiline dalıp saatlerce pencere kenarında öylece durdum. Ancak bir hafta sonraydı ki bir akşamüstü bağıra bağıra deliler gibi ağlamaya başladım. Artık öldüğünü kabul etmenin zamanı gelmişti. Fincanlar. Ölümünü izleyen günler tuhaftır, ağlayamıyordum. İçim katılmıştı. Bilirsin kolay ağlayamam ben. Ağladığım sayılıdır. Senin gözündeki günahlarımdan biriydi bu. Acım içime kapanır, içime akar. Kalbimin kayalıklarında bir yerde kaybolur gider. Önceleri gözyaşlarımı sakladığımı sanıyordun. Oysa gözyaşlarım benden bile saklanmıştı. Koyu bir kahve koydum fincanıma. Ya biz kahve yokken ne içerdik eskiden? Sesinden havaya dağılan buğu alnımı kamaştırıyor. Yüzünden çok sesini hatırlıyorum neredeyse. Nasıl bir kulak dolgunluğuymuşsun benim için meğer. Ölüm kulağımı tıkayamıyor. Oldukça eski, az rastlanan, yanlış hatırlamıyorsam Fransız demiştin. Çift kuplu bu fincanlardan bir kendine bir de bana almıştın. Çukur Cuma'daki eskicilerden. Kendininki daha sonra çatlamış, fincandan vazgeçemediğin için de içine süt bisküvisi dikerek pencere önüne koymuştun. Eşyaya hürmetin vardı. Senin eskicileri dolaşmanı için boğularak izlerdim. Çocukluğumun loş, tenha odalarının kapıları sisli bir aydınlıkla aralanır, derin bir küf kokusuyla birlikte mal mülk düşkünü babaannemin, halalarımın evleri canlanırdı gözlerimin önünde. İçim daralır, başımı çevirir, dışarıyla ilgilenirdim. Sen hiç üşenmeden mıncık mıncık eskici gezerken. Senin geçmişin tozlu güzelliği dediğin şeylere başımı çeviriyor oluşumu, kayıtsızlığıma, estetik yoksunluğuma ve benzeri başka şeylere yorardın. Benim reddettiğim mirasın kalıntılarını bu izbe dükkan köşelerinde eşeliyor olmanı yüzlemek istemiyor, aramızda gergin bir yay ya da derin bir uçurum gibi duran o sınıf duvarını saydamlaştıracak her tür sessizliği kullanıyordum. Dolayısıyla orta halli bir memur çocuğu olarak hiçbir zaman sahip olmadığın bir geçmişten sahte bir mazi inşa etmene imkan tanıyan bu döküntü dükkanlarını seninle birlikte gezerken hiç ses çıkarmamaya özen gösteriyordum. Fakat heyecanla gösterdiğinde o fincanlar benim de hoşuma gitmiş, aramızdaki bu sessiz çelişkiyi gizlice barıştırmıştı. Sendekinin aynını daha sonra bende görenler şaşırıyor. İkimiz arasındaki görünmez bir bağın, ortak bir özelliğin, düpedüz bir yazarlık gizinin arkeolojik kazılarda ele geçirilmiş bir buluntusu gibi bakıyorlardı o masum fincanlara. Sonradan aramış ama bulamamışlar o çift kuplu, içi işlemeli, hadi artık Fransız diyelim, yazar fincanlarından. Seni morgdan alırken, bu sahne çekmecesinden çıkan katılmış bedenine bakarken ağlamaya zorlamıştım kendimi. Sanki matemini eksik tutuyordum. Sen böyle olsun istemezdin. Gözyaşlarını duyarlılığın tek ölçüsü kabul ediyorsan niye diye sormuştum bir keresinde. İfade edişin farklı yolları yok mudur? Gusülhanede hortumla su sıkılıyordu donmuş bedenine. Pamuk tıkılıyordu. Bir köşede durmuş ellerimi bağlamış sonuna dek izliyordum seni. Yolu uzatıyordum. Mezarına kadar inmiş, yerleştirilmene yardım etmiştim. Vasiyetin cesedinin yakılması ve küllerinin çocukluğunun unutulmaz kenti Karlıova'ya götürülmesiydi. Bodur otları, fundalıkları geçip patika yollardan tepedeki büyük düzlüğe çıkacaktık bir gün batımı vakti. Yüzlerce uçurtma gökyüzünde salınırken küllerini rüzgara verecektik. Çocukluğun el sallayacaktı bize uzaktan. Tıpkı bestelenip şarkı olduktan sonra herkesin dilinde dolaşan o unutulmaz şiirin uçurtmalarda olduğu gibi. Ve tabii uçurtmaları söyleyecektik hep bir ağızdan. Oysa şimdi ayağım kaymasın diye bana uzanan ele tutunup mezarından çıkıyordum. Geriye seni bir un çuvalı gibi bırakıp. Aşağıda bıraktığım çukurda beyaz bir kefen içinde sen yatıyordun ve bizler üzerine toprak atıyorduk. Ne dirilerimizin ütopyalarına ne ölülerimizin vasiyetlerine yüreğimiz yoktu. Cesaretimiz de, halimiz mecalimiz de. Sürüklenip gidiyorduk işte. Şimdilerde dünyalardan umudu kestik. Artık şu uzaylılar gelse de bir şeyler sahiden değişse diye bekleşiyoruz. Cenaze namazı sırasında imamın merhumu nasıl bilirdiniz sorusunu cemaat yanıtlarken en çok göz göze gelmek istediğim insan yine sendin. Bu soruyu yıllardır herkes yanıtlamıştı. Büyük odaklar sandıkları kültür sanat dergilerinin daha yazarken sararan sayfalarında, büyük iktidar sandıkları ödül jürilerinde, akşamüzeri barlarında, sanat evlerinde merhumu nasıl bilirdiniz? Bir hafta sonraydı. Editörünün yolladığı dosya kapağı bile açılmadan öylece duruyordu masamın üzerinde. El sürememiştim. Kapağını kaldırdığımda odaya doluşacak şeyleri karşılayacak gücüm yoktu. Masanın üzerinde öyle usul durdukça yalnızca bir borçtu. Odaya dağıldığında ise ansızın bir yük, katlanılması güç bir ağırlık olmasından korkuyordum. Dosyanın üzerinde iri harfler ve özenli yazın, Kaf Dağı'nın önü, masallar. Kalkıp bir kahve daha içtim. Yıkamaya üşendiğimden üst üste 3-4 kez aynı fincanı kullanırdım. Bu kez yıkayayım şunu dedim, çok yapışmış. Musluktan gelen basınçlı su elimden kaptığı gibi lavabonun zemininde paramparça etti fincanımı. Benimki de kırılmıştı şimdi. Başkalarının yüklediği anlamıyla aramızdaki son bağ da kopmuştu. İşte o zaman, ancak o zaman akşam üzerinin o en koyu saatinde bana armağan ettiğin o çift kulplu fincan paramparça olduğunda birdenbire bağıra bağıra ağlamaya başladım. Eşyanın tarif gücü gözlerimdeki buzdağını çözmüş, almıştı benden. Eşya öcünü almıştı. Yıllardır bütün ağlayamadıklarım kadar ağladım. Yıkanır gibi ağladım. Artık öldüğünü kabul etmenin zamanı gelmişti. Artık hazır sayılırdım. Ertesi gün dosyanı okumaya başladım. Çoğu yarım kalmış, bitirmediğin, bitiremediğin, birbirinin içinde sürüp giden masallardan oluşuyordu. Kendince masallarından. Seni yakından tanıyan, dünyanı bilen bir yazar olarak dosyana çeki düzen verecek, kopukluklarını giderecek, bağlantılarını sağlamlaştıracak, son halini vererek yayıma hazır hale getirecektim. Senden kalan son yapıt olarak yayımlanacaktı. Emin Eller diye bana teslim edilmişti, oysa benim ellerim titriyordu. Seni giyinmek gibi bir şeydi bu, seni yazından başlayarak giyinmek, sen olmak. Bir hasretin, bir acının sürekli tazelenmesinden, gündemde tutulmasından duyduğum ürküntünün yarın sıra, önceden kestiremediğim sorunlarla karşılaşmaktan korkuyordum. Senin cehennemini, giyinmenin verdiği tedirginliği de yatsımayacağım. Çok fazla acı çekiyordun sen. Bense daha korunaklıydım.